okuyup anlayabileceğinizden başka bir şey yazmıyoruz. Bizi bir ölçüde ikinci bölüm. Bize her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, onu tanımanın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrı'ya şükürler olsun. Çünkü biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusu, kurtulanlar içinse yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Böylesi bir işe kim yeterlidir? Birçokları gibi Tanrı'nın sözünü ticaret aracı yapanlar değiliz. Tanrı tarafından gönderilen ve Mesih'e ait olan kişiler olarak Tanrı'nın önünde içtenlikle konuşuyoruz. Amin.
Rabbin sevgili ev halkı, dünyanın dört bir yanında Rabbin kurtuluş mesajına, müjdesine karşı gittikçe artan ölçüde bir karşı koyuş olduğuna şahit oluyoruz, öyle değil mi? Her gün. Mesela batıda yaşayan Hristiyanlar, Hristiyanları adeta orta çağdan kalma zihniyetli insanlarmış gibi zikrediyorlar. Sanki hala orta çağın karanlığında yaşıyorlarmış gibi resmediyorlar Hristiyanları. Kendi coğrafyamıza baktığımızda da Hristiyanlık toplum için en önde gelen tehlikelerden biri sayılıyor. Mesela kendi ülkemize baktığımızda bir Türk'ün Hristiyan olması adeta kendi kimliğine bir ihanetmiş gibi algılanıyor. Sanki Türklüğünden vazgeçiyormuş gibi algılanıyor. Ve aynı zamanda da Hristiyanlar içinde de, Hristiyanlık içinde de doğru öğretişe, kutsal kitap öğretişine karşı çok sert bir karşı koyuş olduğunu görüyoruz. Belki de hiç olmadığı kadar günümüzde sahte pastörler, sahte öğretmenler türemiştir. Ve bu kişiler dünyanın duymak istediklerini ve günahkar insanların duymak istediklerini söyledikleri için milyonlarca kişiye ulaşmışlardır. Çok büyük sayılara ulaşmışlar. Kiliseleri kocaman ve takipçileri milyonlara ulaşmıştır. Etrafımıza bakıp bu manzarayla karşılaştığımızda kendimizi hem içeriden hem de dışarıdan sıkıştırılmış bulabiliriz. Ve kendi kendimize tüm bu olanlar karşısında ben ne yapabilirim ki diye soruyor olabiliriz. Bu ruhsal savaş içerisinde teşvikimizi kıracak birçok şey olabilir. Çok kolay teşvikimizi kaybedebiliriz. Ve bizler de inancımızdan dolayı bize baskı yapanlara karşı ne diyeceğimizi ya da nasıl davranacağımızı bilemeyebiliriz. Kendimizi tamamen yetersiz hissedebiliriz. Bugün pasajımızda da okuduk, öyle değil mi? Paulus dürüstçe bunu dile getiriyor. Kim bu konularda yeterli olabilir? Kimse kendi kendine yeterli olamaz. İşte bugün 2. Korintliler 2. bölüm 14 ve 17. ayetlere kendimize bunu hatırlatmak için bakacağız. Biz yeterli değiliz. Yeterli olan sadece ve yalnızca Mesih'tir. İşte bu gerçeği kendimize hatırlatmak için bugünkü pasajımıza şu 3 noktayla bakacağız. İlk noktamız Mesih'in hizmetkarı. İkinci noktamız Mesih'in kokusu. Ve üçüncü noktamız Mesih'in yeterliliği. Mesih'in hizmetkarı, Mesih'in kokusu ve Mesih'in yeterliliği. Korint şehri, emekli askerlerin, tüccarların, kölelerin, putperest tapınakların şehri. Paulus bu şehirde Elçilerin İşleri 18'de okuduğumuz üzere tam 1,5 yıl boyunca kalıyor. Rab bu şehirden birçok kişiyi kurtardığını görüyoruz. Ama buna rağmen kilisede sorunlar bir türlü bitmiyor. Bir sürü sorun yaşanmakta bu kilisede. 2. Korintliler mektubu aslında Paulus'un Korint kilisesine yazdığı 4. mektup. İlk mektubunu 1. Korintliler mektubundan önce yazmakta. Ve bu mektup 1. Korintliler mektubu tarafından takip edilmektedir. 1. Korintliler ve 2. Korintliler mektubu arasında Paulus'un 2. Korintliler mektubunda da okuduğumuz gibi bir acı veren bir mektup yazdığını okuyoruz. Çünkü belki hatırlarsınız 1. Korintliler mektubunda kilisede çok ciddi günahlar, çok büyük günahlar olduğunu okuyoruz ve kimsenin tövbe etmeye yanaşmadığını okuyoruz. Bu yüzden Paulus çok acı veren, onları tövbeye davet eden bir mektup yazıyor. Ama okuduğumuz üzere 2. Korintliler'de Korint halkı tövbe ediyor ve günahından dönüyor. Ve Paulus bu konuda onları zaten övüyor 2. Korintliler mektubunda da. Dolayısıyla 2. Korintliler mektubu aslında Paulus'un Korint'e yazdığı 4. mektuptur. Bu mektubu yazmasının en büyük amacı zaten Kutsal Kitap okuması bölümünde 1. Korintlileri de okuduk. Daha ardından hemen ardından vaazın pasajını okuduk. Sahte öğretmenlerin varlığıydı kardeşler. Bu Korint Kilisesi'nde Paulus'un arkasından sürekli dedikodu yapan, Paulus'un otoritesini yıkmaya çalışan, Paulus'un kurduğu bu kiliseyi ele geçirmeye çalışan sahte elçiler vardı. Ve Paulus 2. Korintliler mektubunda bu kişilere süper elçiler diyor. Aslında onlar da bir şekilde dalga geçiyor. Çünkü bu kişiler gerçekten de kendilerini çok yüksek bir konumdan görüyorlardı. Kendilerini dev aynalarında görüyorlardı. O yüzden Paulus 2. Korintliler mektubunun çok büyük bir kısmını kendini savunarak geçiriyor. Ve işte bu pasajımız kendisini savunmaya hemen başlamadan önce savunmasının temelini oluşturan pasaj. Bunun üzerine inşa ediyor Paulus savunmasını. Ve bu pasajın ana fikri şudur kardeşler. Ben ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. Paulus savunmasını bu şekilde yapıyor. Paulus kendisiyle övünmüyor. Paulus'un dediği tek şey ben hiçbir şeyim ama Tanrı her şeydir. İşte Paulus'un savunması bu şekilde başlıyor. Ve bugün bakacağımız pasaj bu 4 ayet Paulus'un savunmasının temelini oluşturmaktadır. Paulus bu bölüme kendisini Mesih'in hizmetkarı olarak tanıtarak başlıyor. Vaazımızın 1. noktası. Ama Paulus bunu anlatırken aslında Korintlilerin anlayacağı çok güzel bir illüstrasyonla bunu resmediyor onların gözlerinin önünde. Çünkü Paulus'un zafer alayında yürümek olarak çevrilen kelime, Türkçe zafer alayında yürümek olarak çevrilen kelime, Grekçe'de aynı zamanda Roma şehrinde gerçekleştirilmiş olan çok özel bir olaya işaret ediyordu. Paulus'un yaşadığı dönemde veya öncesinde Roma şehrinde hiçbir askeri varlığın bulunmasına izin verilmiyordu. Askerlerin Roma şehrine girmesi yasaktı. Roma'da askerlerin bulunabileceği tek bir şart, tek bir olay vardı kardeşler. Eğer bir general Roma adına, imparatorluk adına bir toprak fethettiği zaman ve bu toprak imparatorluk için çok önemliyse bu olayı kutlamak için Roma şehrine askerleriyle birlikte girmesine izin verilirdi. Önce fethettiği topraklardaki köleler ve mallar sergilenir. Hemen ardından fethe katılan askerler yürür. Ve hemen arkasından da bu fethi yönetmiş olan general bir adeta bir tanrıymış gibi 6 tane atın çektiği bir at arabasında mor renklerle Apollo tacıyla birlikte Roma şehrinde yürürdü. Ve tüm halk bu olaya şahitlik ederdi. İşte Paulus bu kelimeyi kullanıyor burada. Korint Kilisesi'ne bu olayı resmetmek için. Yani Paulus diyor ki Mesih zafer kazandı. İşte Mesih bu Roma şehrinde kutlanan, gerçekleştiren zafer alayı yürüyüşündeymiş gibi Tanrı işte böyle bir zafer kazandı. Ve ben de sadece bir askerim. Bu zafer alayında yürüyen basit bir askerim. Ben hiçbir şeyim, zaferi kazanan Mesih'tir diyor Paulus. Mutlak zaferi kazanan Mesih'tir. Artık ne ölümün ne de günahın gücü kalmıştır. Tanrımız bizlerin kurtuluşu için bizim kazanamayacağımız zaferi kazanmış ama sadece kazanmakla yetmemiş, bizi bu zafere ortak etmiştir. Sanki bu zaferi artık biz kazanmışız gibi yaşamaktayız kardeşler. Ve Paulus işte bu illüstrasyonu veriyor Korintlilere. Bu hikayeyi resmediyor onlara. Daha 2. bölümün başında. Paulus güçlü ve zaferli olan Tanrı'nın kendisidir diyor. Ben sadece basit bir askerim. Bazı imanlılar sahte elçilerin yönlendirişi yüzünden Paulus'un arkasından şunları söylüyordu. Mesela bakın 10. bölüm 10. ayette. Mektupları ağır ve etkilidir. Ama kişisel varlığı etkisiz. Konuşma yeteneği de sıfır. Ancak Paulus bu dedikodulara ısrarla aynı şekilde cevap veriyor 2. Korintliler mektubunda. Zaferi kazanan Mesih'tir. Paulus'un ne yaptığının, nereye gittiğinin, ne konuştuğunun bir önemi yoktur. Çünkü kilisesini kuran ve kilisesini koruyacak olan Mesih İsa'dan başkası değildir. Paulus yalnızca Mesih'in bir hizmetkarıdır. Onun savaşında bulunan sıradan bir askerdir. Tanrı'nın kilisesini kutsal ruhla beslediğini ve büyüttüğünü bilen Paulus, bakın 2. Korintliler mektubunda kutsal ruhtan nasıl bahsediyor? Kutsal ruh için diyor ki, kutsal ruhla mühürlendiniz. 1. bölüm 22. ayette. Kutsal ruh sayesinde yaşıyorsunuz. 3. bölüm 6. ayet. Kutsal ruh yeni anlaşmanın hizmetkarıdır. 3. bölüm 8. ayet. Özgürlüğümüzün kaynağıdır. 3. bölüm 17. ayet. Ve bizleri Rabbimiz İsa Mesih'in benzerliğine dönüştürmektedir. 3.18. Kutsal ruh 2. Korintliler mektubunun her yerinde Paulus tarafından vurgulanmaktadır. Çünkü Paulus çok açık bir mesaj veriyor kardeşler Korint Kilisesi'ne. Bizi zaferli kıran Mesih'in kendisidir. Mesih'in kendisi bizler için zafer kazanmıştır. Çünkü Paulus eğer bu zaferi kendisinin kazandığını düşünüyor olsaydı büyük bir ızdırap içinde yaşardı. Çünkü Paulus kendisine baktığı zaman başarısızlıktan başka bir şey görmüyordu. Gerçekten de iyi bir konuşmacı değildi. Birçok kez eziyet çekti, acı çekti. Paulus gerçekten kurtuluşun kendisinden kaynaklandığına inanıyor olsaydı her gün büyük bir ızdırap içinde yaşardı. Çünkü her gün kendi başarısızlığına tanıklık ediyor olurdu. Ama Paulus ne kadar başarısız olursa olsun zaferi kazanan Tanrı olduğunu bildiğinden hiçbir zaman imanda sarsılmadı kardeşler. Kardeşler bugün biz de aynı Paulus gibi müjdenin bizlere ulaşmasından dolayı sevinç duymaktayız. Bizler de Paulus gibi Mesih'i tanımayan bir halk arasından Rabbimiz İsa Mesih'e seçildik. Ne çok bilgi ya da akıllı olduğumuz için değil, ne çok yakışıklı ya da güzel olduğumuz için değil, ne de kendi işlerimizde kurtulabilecek kadar kusursuz olduğumuz için de değil. Aksine Tanrı kendi gücü ve yüceliği ortaya çıksın diye insan standartlarına göre zayıf olan bizleri seçti. O yüzden Tanrı'nın yüceliğini ilan etmek için ve onun güzel kokusunu gittiğimiz her yere taşımak için bizlerin bir şey başarmasına gerek yoktur. Bakın Paulus 4. bölüm 5. ayette ne söylüyor? Biz kendimizi ilan etmiyoruz. Ama Mesih İsa'yı Rab, kendimizi de İsa uğruna kullarınız ilan ediyoruz. Bizlere kurtuluşun güzel kokusunu karşılıksız ve hak etmediğimiz halde veren Tanrı'nın kendisidir. Sevgili kardeşler, bu yüzden diyoruz ki övünen Rab'le övünsün. Övünen Rab'le övünsün. Çünkü imanımızın yazarı da tamamlayıcısı da odur. 15. ve 16. ayetlerde Paulus Mesih'in güzel kokusu olmamızdan bahsetmeye devam ediyor. Bu da vaazımızın ikinci noktası. Mesih'in kokusu, güzel kokusu. Her ne kadar 14. ve 15. ayetlerde Türkçe'ye güzel koku olarak çevrilmiş olsa da aslında bu iki Grekçe'de iki ayrı kelime. Her ikisi de doğru bir çeviri ama 15. ayetteki çeviriye dikkat etmemiz lazım. Çünkü Paulus bu kelimeyi yine özenle ve bir sebep için seçiyor kardeşler. Bakın Efesliler'de aynı kelime şu şekilde geçiyor. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Güzel kokulu bir sunu. Aslında ikinci kelime bu anlama geliyor kardeşler. Yani kısacası Tanrı bizlere baktığında bizler ona Mesih'in bizler için sunduğu kurbanın güzel kokusu olmaktayız. Bizler Mesih'in sunduğu kurbanın güzel kokusuyuz. Tanrı bize baktığında Mesih'in sunmuş olduğu bu güzel kokuyu görüyor kardeşler. Nasıl bizler Mesih'in doğruluğunu giyindiysek, nasıl bizler Romalılarda söylediği gibi artık Mesih'in doğruluğunu taşıyorsak, aynı zamanda artık Mesih'e iman etmiş olanlar Mesih'in bu güzel kokusunu taşımaktadır. Çünkü bizim kokumuz iğrenç bir kokudur. Kendi günahlarımız ve isyanlarımız içinde Tanrı'nın önüne gelemeyiz. Tanrı bu kokudan nefret eder. Ama Mesih'in kokusu sayesinde bizler Tanrı'nın önüne çıkmaktayız ve Tanrı Mesih sayesinde bizleri kabul ediyor. Bu kokudan nefret etmiyor. Mesih'in kokusunu giyinenler yalnızca Tanrı'ya hoş bir koku olmakla kalmaz. aynı zamanda çevrelerinde de bu kokuyu yayar, öyle değil mi? Paulus aracılığıyla kutsal ruh tüm insanın bu kokuya yalnızca iki şekilde karşılık verdiğini söylüyor. Yalnızca iki şekilde. Bakın üçüncü bir yol yok. Yalnızca iki şekilde insanların karşılık verdiğini okuyoruz. İsa Mesih de benzer bir şey söylüyor, öyle değil mi? Bakın ne söylüyor Rabbimiz. Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Kardeşler, üçüncü bir kapı yok. Yalnızca iki kapı var. Nasıl insanlar iki şekilde tepki veriyorsa bu kokuya. İnsanlar üzerimizde taşıdığımız Mesih'in kokusuna yalnızca iki şekilde tepki veriyor. İlk grup, İsa Mesih'in bu güzel kokusunu kopladıklarında bundan nefret ediyorlar. Bu kişiler müjdeyi duydukları ve Tanrı'nın onlar için neler yaptıklarını işittiklerinde günahlarının farkına varıyorlar. Ama iman etmiyorlar. Bu yüzden yüreklerini daha da çok sertleştiriyorlar. Bu yüzden Mesih'ten daha da çok nefret ediyorlar. Çünkü gelecekte onların neyin beklediğini, gelecekte onları ikinci yargının beklediğinin haberini alıyorlar. Ama günahlarından dönmüyorlar. Ve bu yüzden kendi günahlarının farkına vararak Mesih'ten daha çok nefret ediyorlar. Ve böyle yapmakla mahve gittiklerini ilan etmiş oluyorlar. Ama aynı zamanda üzerinizde taşıdığınız Mesih'in kokusuna farklı bir tepki verecek olanlar var. Bu kokuyu aldıklarında yaşam kokusu olarak koklayacak olanlar var. Rabbin yüreklerini hazırladığı bu kişiler müjdeyi duydukları zaman yaşama dönerler, yeniden doğarlar. Adeta akşam denizin üzerinden esen hafif meltem gibi ya da yeni yağmurlardan sonra evi dolduran o toprak kokusu gibi. Bu koku onlara yaşam verir. Bu koku onları yaşama döndürür. Sevinç bulurlar Mesih'in güzel kokusuyla. Sizin taşıdığınız Mesih'in güzel kokusuyla. Çünkü Rab onların gözlerini açar. Kardeşler, müjde ya ölüm ya yaşam kokusudur. Müjdenin kimin için ne kokacağını biz karar veremeyiz. Kimseyi zorla ikna edemeyiz. Bizler müjdenin kokusunu üzerimize taşıyanlar olarak Rab'be güvenip müjdeyi paylaşmakla yükümlüyüz. Bize verilen bu güzel kokuyu bastırıp da saklamaya çalışmamalıyız. Bu güzel kokuyu saklamaya çalışmamalıyız. Bakın İsa'nın şu sözlerini hatırlayın. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yapıp yakıp tahal ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işleriniz görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler. Kardeşler, kendi kokunuzu saklamayın. Rabbin sizlere vermiş olduğu bu harika kokuyu saklamayın, bastırmayın. Bu kokuyu taşıyın. Ve ne yazık ki yaşadığımız yüzyılda, 21. yüzyılda müjdelemek birçok kutsal kitap öğretisi gibi kutsal kitap anlamından çok uzaklaştırılmış durumda. Bugün birçok kilisenin müjdeleme faaliyeti adı altında yaptıkları şeyler yalnızca sonuç odaklı çabalar. Müjdenin yalnızca mutluluk, sevinç, esenlik getirmesini istediklerinden, ki biz de aynı şeyi istiyoruz, müjde mesajını eğip bükerek kendi istedikleri şekle sokmaktadırlar. Artık bu müjde olmaktan çıkıp tamamen sayı kaygısıyla yapılan bir eyleme dönüşmektedir. Kardeşler, kimse sizi aldatmasın. Müjdenin nasıl kokacağına kimse karar veremez. Hiç kimse bir başkasının yüreğini değiştiremez. Bakın kutsal ruh bizlere ne söylüyor 2. Korintliler 3. bölümde. Yüzündeki parlaklığın giderek söndüğünü, İsrailoğulları görmesin diye yüzünü peçeyle örten Musa gibi değiliz. İsrailoğullarının zihinleri körelmişti. Bugün bile eski anlaşma okurken zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe ancak Mesih aracılığıyla kalkar. Bu peçe ancak Mesih aracılığıyla kalkar. Hiçbir zaman kutsal kitapta yazanlar ödün vermeyin. O zaman Tanrı'nın isteğini yerine getirmiş olursunuz. Tüm her şeyin Mesih'ten kaynaklandığını bilerek ve günahkar insanın yetersizliğini ikrar ederek Paulus haklı bir şekilde soruyor. Böylesi bir işe kim yeterlidir? Böylesi bir işe kim yeterlidir? Mesih'ten başka kimse yeterli değildir. Bu da bizim vaazımızı son noktasına getiriyor kardeşler. Mesih'in yeterliliği. Unutmayın ki bu pasaj Pavlus'un savunmasının temelini oluşturan pasajdır. Pavlus az önce okuduğum sorusuna ben yeterliyim ya da elçiler yeterli cevabını vermeyecek kadar Rabbin lütfunu tanıyan birisi. Bu şekilde cevap vermiyor Pavlus. İşte bu onun savunması. Pavlus'un cevabı Mesih'in yeterli olması. Sadece Mesih sayesinde yeterli oluyor olmamız. Bakın bir bölüm sonrasında 3. bölüm 5. ayette Pavlus ne söylüyor? Bunu çok da açık bir şekilde söylüyor. Sorduğu bu soruya çok daha net bir şekilde cevap veriyor. Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum. Bizi yeterli kılan Tanrı'dır. Ama yine de Korint Kilisesi'nde kendini her konuda yeterli gören kişiler olduğunu görüyoruz. Bakın 17. ayette Tanrı sözünü ticaret aracı yapmış olan kişilerden bahsediyor Pavlus. Yine Grekçe kökenine baktığımızda bu kelime ticaret aracı olarak kullanılan kelime o dönemde başkalarına para karşılığını bildiklerini öğreten kişiler anlamına da geliyor. Yani bir anlamda özel ders veren, bildiklerini o kişilere para karşılığını aktaran kişiler anlamına da geliyor. Yani bu kişiler profesyonel konuşmacılardı. Ve alanlarında uzman kişilerdi. Bunlar sıradan insanlar değillerdi. Ancak Pavlus'un buradaki kaygısı bu kişilerin imanlıları bir para aracı olarak kullanmasından ziyade sahte bir müjde yayıyor olmasıydı. Bu kişilerin asıl amacı imanlıları sömürmek olduğundan kendi çıkarlarına uygun bir müjde yaratmışlardı. Bir kısmını çıkarıp bir kısmını ekleri, bir kısmını eğip büktüleri ama kendi amaçlarına hizmet edecek bir müjde yarattılar. Bu şekilde onlar üzerinden kar etmeye çalışıyorlardı. Bakın, bizim ülkemizde de aynı durum söz konusu. Bugün Müslümanlara ulaşmak için Tanrı oğlu yerine elçi, vaftiz yerine abdest kelimeleri kullanarak tek amaçları sadece daha çok sayıya ulaşmak olan insanlar var. Ya da başkalarına şifa ya da özel peygamberlik verdiklerini söyleyip bu kişileri duygusal olarak suistimal edip onlar üzerinden çıkar sağlamak isteyen kişiler var. Bugün bunların hepsi kendi ülkemizde olmakta. Korint şehrindeki bu kişiler kendilerini Pavlus karşısında çok büyük bir dev aynasına görüyordu. Aynı bugün sahte öğretmenlerin yaptığı şekilde. Bugünün sahte öğretmenlerinin 2000 yıl öncesinden hiçbir farkı yok kardeşler. Pavlus gücünün nereden kaynaklandığını bilerek ve Tanrı'nın zafer alayında yürüyen bir imanlı olarak yeterliliğini sadece ve yalnızca Mesih'te buluyor. Tüm bu sahte öğretmenlerin dediklerine karşı. Tanrı 12:9'da Pavlus'a şu teselli edici sözleri söylüyor kardeşler. Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır. Pavlus da şu karşılığı veriyor hemen ardından. Mesih'in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha da çok övüneceğim. Sevgili kardeşler, bugün de Rabbin halkı arasında ve kiliselerde birçok sahte öğretmen olduğundan bahsettik. Pavlus'un döneminde var olan bu kişiler hiçbir yere gitmediler. Bu kişiler yalnızca kendi işleriyle, kendi isimleriyle ilgileniyorlar. Rabbin topluluğuyla ilgilenmiyorlar. Tanrı korkuları olmadıkları için Tanrı'nın tanıklığını hiçe sayıyorlar. Dünya ile arkadaş oldukları için, dünyanın duymak istediklerini söyledikleri için dünya bu kişileri el üzerinde tutuyor. Bakın bu kişilerden bazıları Yeremya'da ne söylüyor? Bugün hep birlikte Yeremya'da okuduk. Yeremya 23'te. Tanrı onları ben göndermedim diyor. Onlar benim peygamberlerim değil diyor Tanrı. Benim sözüm yakıp yok eden ateş değil mi diyor Tanrı. Onlar kafalarına uydukları sözleri söylüyor diyor Tanrı. Tanrı bu kişiler hakkında açıkça Yeremya 23'te kim olduklarını söylüyor kardeşler. Ve bugün yakından baktığımız bu pasaj, 2. Korintliler 2. bölüm, imanlılara yazıldığını hiçbir zaman unutmayın kardeşler. Bu pasaj size yazıldı. Yani bizler kutsal ruh aracılığıyla aynı tehlikelerle karşı karşıyayız. Bu tehlikeler yalnızca dışarıdan değil ama kilisemizin içinden de gelebilir. Bu kiliseler yalnızca orada değil ama aynı zamanda çok daha yakında, çok daha yakında olabilir düşündüğümüzde. Ama hiçbir zaman umutsuzluk içine düşmeden, korkmadan, gurur ve kibre düşmeden Rabbimizin isteklerini yerine getirmeye çalışalım. Bu yüzden yüreklerimizi sınamalıyız kardeşler. Bakın Pavlus 2. Korintliler mektubunun sonunda şu soruyu soruyor Korintlilere. İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın. İsa Mesih'in içinizde olduğunuzu, içinde olduğunu bilmiyor musunuz? Bizler kurtuluş günü için içimizdeki işte bu ruhla mühürlendik. Bu yüzden çarmıhtaki eylemiyle zafer kazanmış olan Rabbimizin güzel kokusunun her yerde yayılmasını sağlıyor musunuz? Yoksa Tanrı'nın zafer alayında sevinçle yalnızca pazar günleri mi yürüyorsunuz? Mesih İsa'nın sizin kurtuluşunuz uğruna kendisini kurban ederek, kurban olarak sunduğunu bilerek siz de kendinizi Rabbe sunuyor musunuz kardeşler? Gücünüzün kaynağının Mesih olduğunu bilerek alçak gönüllülükle, zayıflıklarınızla seviniyor musunuz? Pavlus'un da dediği gibi bizler çarmıha gerilmiş İsa'yı duyuruyoruz. Bu Grekler için aptallık olabilir. Diğer uluslar için saçmalık olabilir. Ama biz bu mesajla kurtuluyoruz kardeşler. Tanrı'nın zayıflığı insanın gücünden daha da üstündür. Mesih İsa'da, yalnızca Mesih İsa'da zafer kazanabiliriz. Tek kurtuluş, yol ve yaşam odur. Bizi her zaman zafer alayında yürüten ve onu tanımanın aracılığıyla, onu tanımanın güzel kokusu aracılığımızla her yerde yayan Tanrı'ya şükürler olsun. Baba, Oğul ve Kutsal'ın adıyla. Amin.